Ayrım 9, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 94. Bir sonraki deneyim için küçük beyaz bir ledi bir saat piline bağladım. Elbette ilk seferde ters bağladım ve led yanmadı. Elektrikte böyle bir kural vardır. Diyotları ilk seferde hep ters bağlardınız. Her neyse, diyotları düzgün bağlayınca led yandı. Bu düzenleyi dolabın içine yerleştirdim. Örnek lambamın üzerindeki astrofajın doğrudan görebileceği bir yere koyduğumdan emin oldum. Sonra da dolabı güzelce kapattım. Şimdi astrofaj karanlık bir boşluk ile parlayan tek bir nokta görüyordu. Uzaydayken ve yüzünüzü güneşten yana çevirdiğinizde hemen hemen buna yakın bir manzara görürdünüz. Hareket etmediler, kımıldamadılar bile. Hımm dedim. Açıkçası işe yaramasını da çok beklemiyordum. Güneşteyseniz görebildiğiniz en parlak şeyi görmeye çalışırsanız Venüs'e değil, Merkür'e bakmanız gerekirdi. Merkür Venüs'ten daha küçüktü ama Güneş'e daha yakın olduğundan daha çok ışık görürdünüz. Neden Venüs dedim düşünceli düşünceli ama sonra daha iyi bir soru geldi aklıma. Venüs'ün Venüs olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Neden rastgele hareket ediyorlardı? Teorim her birkaç saniyede bir astrofaj bir şekilde Venüs'ü bulduğunu sanıyordu. O yüzden o yöne doğru hareket ediyordu. Ama sonra o an geçiyor ve hareket etmeyi kesiyordu. Sorunun cevabı ışık frekanslarında saklı olmalıydı. Benim çocuklar karanlıkta kıllarını kıpırdatmıyorlardı. Ama aradıkları ışığın miktarı değildi, yoksa LED'e doğru harekete geçerlerdi. Bunun ışığın frekansıyla bir alakası olmalıydı. Gezegenler sadece ışığı yansıtmazlar, aynı zamanda ışık da yayarlar. Her şey ışık yayar. Objenin sıcaklığı yaydığı ışığın frekansını belirler. Gezegenler de bu kurala dahildir. O yüzden belki de astrofaj Venüs'ün kızılötesi frekansını arıyordu. Bu Merkür'ünki kadar parlak olmazdı ama ondan ayrı olurdu, farklı bir renk. Google'a sorduğumda Venüs'ün ortalama sıcaklığının 462 santigrat olduğunu öğrendim. Mikroskoplar ve diğer laboratuvar aletleri için yedek ampullerle dolu kocaman bir çekmecem vardı. Ampullerden birini alıp voltaj ayarlı güç kaynağına bağladım. Akkor ampuller içindeki telin ışık yayacak kadar ısıtılmasıyla çalışır. Bu 2500 santigrat derece civarında gerçekleşir. Bana böyle yüksek bir miktar gerekmiyordu. 462 santigrat derececik yeterdi. Kızılötesi kameradan seyrederek tam istediğim ışık frekansını bulana kadar ampule giden akımı ayarladım. Düzeneyi test dolabıma taşıdım, benim çocukları gösteren monitörün başına geçtim ve yapay Venüs'ü açtım. Hiçbir şey olmadı. Küçük yaramazlar kıllarını bile kıpırdatmadılar. Ben size daha ne vereyim ya diye sorguladım. Gözlüklerimi çıkarıp yere attım, parmaklarımı masa üzerinde tıngırdattım. Diyelim ki bir astronomum ve biri bana bir ışık kümesi gösterdi. Onun Venüs olduğunu nasıl anlardım? Soruma kendim cevap verdim. Kızılötesi izine bakardım. Ama astrofaj bunu yapmıyor. Pekala, diyelim ki biri bana bir ışık kümesi gösterdi ve bu gök cisminin sıcaklığını ölçmek için yaydığı kızılötesini kullanamayacağımı söyledi. O zaman onun Venüs olduğunu nasıl anlardım? Spektroskopi, karbondioksiti ara. Bir fikir şekil alırken kaşlarımdan birini havaya kaldırdım. Işık gaz moleküllerine çarptığında elektronlar heyecanlanır, sonra da sakinleşip bu enerjiyi ışık olarak geri yayarlar. Ancak yaydıkları fotonların frekansı cismin moleküllerine hastır. Astronomlar uzun yıllardır uzak, çok uzak yerlerde hangi gazların bulunduğunu belirlemek için kullandılar bu yöntemi. Spektroskopinin olayı budur. Venüs'ün atmosferi Dünya'nınkinin basıncının 90 katı ve neredeyse tamamen karbondioksitten oluşuyor. Karbondioksitin spektroskopi izi aşırı güçlü olurdu. Merkür'de ise neredeyse hiç karbondioksit yoktu. O yüzden en yakındaki rakibi olarak Dünya gösterilebilirdi. Gel gelelim, bizim de karbondioksit izimiz Venüs'le kıyaslandığında devede kulak kalırdı. Belki de Venüs'ü bulmak için astrofaj emisyon spektrumlarını kullanıyordu. Yeni plan. Laboratuvarda bin bir çeşit ışık filtresi var gibi görünüyordu. Frekansını seç, onun filtresi kesin vardır. Karbondioksitin spektral izinin ne olduğunu araştırdım. Peak dalga boyları 4.26 mikron ile 18.31 mikrondu. Gerekli filtreleri buldum ve onlar için ufak bir kutu yaptım. Kutunun içine küçük bir beyaz ampul koydum. Şimdi karbondioksitin spektral izini yayan bir kutum vardı. Kutuyu test dolabına koyup monitörün başına geçtim. Larry, Curly ve Mo bütün gün yaptıkları gibi lamlarının üzerinde takılıyorlardı. Işık kutusunu açtım ve herhangi bir tepki verdiler mi diye baktım. Astrofaj gitmişti. Sadece ışığa doğru hareket etmemişlerdi, gitmişlerdi, yok olmuşlardı. Kamerayı kaydediyordum elbette. Kare kare izlemek için geri sardım. İki kare arasında birden yok oluyorlardı. İyi haber, astrofaj karbondioksitin spektral izine çekiliyordu. Kötü haber, benim paha biçilmez 10 mikronluk 3 astrofajım muhtemelen ışık hızına yaklaşan bir hızla bir yerlere uçmuştu. Ve nereye gittiklerine dair en ufak bir fikrim yoktu. Sıçtık. Gece yarısı, her yer zifiri karanlık. Askerler vardiya değiştirdi ve yerine tanımadığım iki kişi geldi. Gözlerim Steve'i arıyordu. Laboratuvarın her camını alüminyum folyo ve koli bandıyla kapattım. Giriş çıkışlardaki çatlakları izolasyon bandıyla bantladım. Üzerinde göstergesi ya da herhangi bir led ışığı bulunan her cihazı kapattım. Kol saatimi çekmeceye kaldırdım. Çünkü yelkovanla akrebin üzerinde karanlıkta parlayan boya vardı. Gözlerimin mutlak karanlığa alışmasını bekledim. Hayal gücümle bağlantılı olmayan en ufak bir şekil bile görsem hemen ışık kaynağını bulup üzerini kapattım. En sonunda hiçbir şey göremediğim bir karanlık seviyesine ulaştım. Gözlerim açıkmış, kapalıymış, hiçbir şey fark etmiyordu. Bir sonraki adım yeni icat ettiğim kızılötesi gözlüklerimdi. Laboratuvarda bir sürü şey vardı ama kızılötesi gözlük getirmeyi akıl etmemişlerdi. Bana kızılötesi gözlük bulabilir mi diye asker Steve'e sormayı düşündüm. Aslında Strat'ı arayabilirdim ve o da bizzat Peru başkanını falan gönderirdi bana gözlükleri teslim etmek için. Ama bu daha hızlıydı. Gözlük dediğimde bantla birbirine yapıştırdığım kızılötesi kameramın çıkış ekranlarıydı. Gözlüğümü suratıma bastırıp bantladım. Sonra biraz daha, biraz daha, biraz daha. Saçma sapan göründüğümden emindim. Neyse artık. Kamerayı açtım ve laboratuvarda etrafa bakındım. Birçok ısı kaynağı vardı. Duvarlar hala güneşin sıcaklığından kalana sahipti. Elektrikli her şeyin kendine has bir parlaklığı vardı ve vücudum bir fener gibi yanıyordu. Frekans aralığı da daha sıcak şeylere göre ayarladım. Özellikle 90 santigrat derecenin üzerindeki şeylere. Sürünerek el yapımı mikroskop dolabıma girdim ve karbondioksit spektral emisyonu için kullandığım ışık kutusuna baktım. Astrofaj sadece 10 mikron büyüklüğündeydi. Bu kadar küçük bir şeyi kamerayla ya da gözlerimle görmem mümkün değildi. Ama benim küçük uzaylılarım çok ama çok sıcaklardı ve sıcaklıklarını koruyorlardı. Yani hareket etmedikleri sürece son 6 saati çevrelerini ısıtarak geçirmiş olmalılardı. Umudum bu yöndeydi. Boşa da çıkmadı. Plastik ışık filtrelerinden birinin üzerinde bir ışık çemberi gördüm. Ah Tanrı'ya şükür dedim nefes vererek. Çok solukta ama oradaydı. Leke 3 milimetrelikti ve ortasından dış kenarlarına doğru daha soluklaşıp soğuyordu. Ufaklık plastiği saatlerdir ısıtmıştı. İki plastik filtreyi baştan aşağı aradım. Hemencecik ikinci noktayı da buldum. Deneyim beklediğimden de iyi sonuçlanmıştı. Venüs olduğunu sandıkları şeyi görmüş ve doğrudan ona gitmişlerdi. Işık filtrelerine geldiklerinde daha öteye gidememişlerdi. Muhtemelen ben ışığı kapatana kadar ittirmeye devam etmişlerdi. Her neyse, 3 astrofajın da filtrelerin üzerinde olduğunu teyit edebilirsem filtreleri poşetleyebilir ve ardından benimkileri bir mikroskop ve akıtaç yardımıyla filtrelerin üzerinden almak için istediğim kadar vakit harcayabilirdim. Ve işte oradaydı 3. astrofaj. Ekibi topladım dedim. Bir örnek torbası için elimi cebime attım ve filtreyi ışık kutusundan çıkarmak için hazırlandım. Dördüncü astrofajı da o zaman gördüm. Öylece takılıyordu orada. Dördüncü bir hücre. İlk üçünün yakınında, filtrenin üzerindeydi. Hay! Bir haftadır bu ufaklıklara bakıyordum. Bir tanesini gözden kaçırmış olmamın mümkünatı yoktu. Bunun tek bir açıklaması olabilirdi. Astrofajdan biri bölünmüştü. Kazayla astrofajın çoğalmasını sağlamıştım. Yaşanan şeyin önemini kavramaya çalışırken bir dakika boyunca o dördüncü noktaya baktım durdum. Astrofajı çoğaltmak demek araştırmalar için sonsuz sayıda örneğimizin olması demekti. Onları öldürebilir, deşebilir, parçalarını ayırabilir, onlarla istediğimizi yapabilirdik. Bu her şeyi değiştiriyordu. Merhaba Şemp dedim. Sonraki iki günü saplantılı bir şekilde bu yeni davranışı araştırarak geçirdim. Eve bile gitmedim, laboratuvarda uyudum. Asker Steve bana kahvaltı getirdi, sağ olsun. Bulgularımı bilim insanlarıyla paylaşmam gerekirdi ama emin olmak istiyordum. Hakem denetimleri unutuluyor olsa da en azından ben kendi deneyimin sağlamasını yapabilirdim. Hiç yoktan iyiydi. Canımı sıkan ilk şey CO2 spektral emisyonlar 4.26 ile 18.31 mikrondur. Ancak astrofaj sadece 10 mikron boyutundaydı. Yani daha geniş bir dalga boyuna sahip ışıkla etkileşime girememesi gerekiyordu. 18.31 mikronluk bandı nasıl görebiliyordu ki? Daha önce yaptığım spektral deneyimi bu sefer sadece 18.31 mikronluk filtreyle tekrarladım ve beklemediğim bir sonuçla karşılaştım. Çok daha acayip bir şey olmuştu. Öncelikle astrofajdan ikisi hemen filtreye doğru uçtu. Işığı görür görmez üzerine çöreklendiler ama nasıl? Astrofajın bu büyüklükteki bir dalga boyuyla etkileşime girmesi imkansız olmalıydı. Yani gerçekten imkansız. Işık tuhaf bir şeydir. Onunla neyin etkileşime girip neyin giremeyeceğini dalga boyu belirler. Dalga boyundan daha küçük olan her şeyin o foton için var olmadığı bile söylenebilir. Mesela mikrodalga fırının camının üzerinde o yüzden bir örgü bulunuyor. Örgünün delikleri mikrodalgaların geçemeyeceği kadar küçüktür. Ancak çok daha kısa dalga boyu olan görünür ışık rahatça geçebilir. Böylece suratınızın erimesine yol açmadan yiyeceğinizin pişmesini seyredebilirsiniz. Astrofaj 18.31'den küçük ama yine de bir şekilde o frekanstaki ışığı emebiliyor. Nasıl? Ancak yaşanan en tuhaf şey bu değildi. Evet, iki tanesi filtreye uçtu ama diğer ikisi olduğu yerde durdu. Umurlarında değil gibiydi. Lamın üzerinde takılmaya devam ettiler. Belki onlar daha büyük dalga boylarıyla etkileşime girmiyorlardı. Ben de bir deney daha yaptım. Astrofaja 4.26 mikron ışık gösterdim ve yine aynı sonuçları elde ettim. Aynı ikisi doğrudan filtreye giderken diğer ikisinin dünya umurunda değildi. Ve işte karşımdaydı. Bundan %100 emin olmasam da astrofajın tüm yaşam döngüsünü keşfettiğinden hemen hemen emindim. Her şey bir yapboz gibi kafamda yerli yerine oturdu. Yerinde bekleyen iki astrofaj artık Venüs'e gitmek istemiyordu. Güneş'e geri dönmek istiyorlardı. Neden? Çünkü bir tanesi ikiye bölünüp diğerini yaratmıştı. Astrofajlar güneşin yüzeyinde takılıp ısı yoluyla enerji topluyordu. Enerjiyi kimsenin anlamadığı bir yöntemle kendi içlerinde depoluyorlardı. Ardından yeteri kadar enerji depoladıklarında kızılötesi ışığı itici olarak kullanıp uzayda uçarak Venüs'e göç ediyorlardı. Bir sürü tür üremek için göç ederdi. Astrofaj niye farklı olsundu ki? Avustralyalılar astrofajın içinin dünya yaşamından çok da farklı olmadığını ortaya koymuştu üstelik. DNA, mitokondri ve hücrelerin içini süsleyen diğer şeylere kompleks protein üretmek için karbon ve oksijene ihtiyaç duyuyorlardı. Güneşte bol miktarda hidrojen bulunuyordu ama diğer elementler yoktu. O yüzden astrofajda en yakın karbondioksit deposuna gidiyordu, Venüs. Öncelikle manyetik alan çizgisini takip ediyor ve güneşin kuzey kutbundan doğruca yukarı tırmanıyordu. Bunu yapmazsa güneşin ışığı Venüs'ü bulmasını engelleyecek kadar kör edici olurdu. Ve kutuptan doğruca yukarı tırmandığında astrofaj Venüs'ün bütün yörünge güzergahını görüyor olurdu. Güneş hiçbir yanını engellemiyor olurdu. Ah, astrofaj demek bu yüzden manyetik alana tepki verirken bu kadar tutarsız davranıyordu. Manyetik alanı sadece yolculuğunun başında arıyordu, başka bir zaman değil. Ardından Venüs'ün devasa karbondioksit spektral izini arıyordu. Yani arıyor demek çok doğru olmaz sanırım. Daha çok 4.26 ile 18.31 mikron ışık bantlarının neden olduğu bir uyaran tepkisiydi bu muhtemelen. Her neyse Venüs'ü görür görmez doğrudan oraya gidiyordu. Giderken izlediği güzergah Güneş'in kuzey kutbundan doğruca yukarı sonra da keskin bir dönüşle Venüs'e yolculuk. İşte o Petrova hattıydı. Kahraman astrofajımız Venüs atmosferinin üst katmanına ulaşıyor, ihtiyacı olan CO2'yi topluyor ve nihayet çoğalıyordu. Bunun ardından hem ebeveyni hem de çocuğu güneşe geri dönüp döngüyle baştan başlıyordu. Çok basit aslında. Enerji topla, kaynak topla ve çoğal. Dünyadaki yaşamının tamamının yaptığı şeydi bu. Peki astrofaj güneşi nasıl buluyordu? Tahminim aşırı parlak şeyi ara ve doğrudan ona git. Mow ve Shempi yani güneşi arayanları Larry ve Curly'den yani Venüs'ü arayanlardan ayırdım. Larry ve Curly ayrı bir lamın üzerine koyup lamı ışık geçirmeyen bir örnek çantasına yerleştirdim. Sonra da karanlık dolabın içinde Moe ve Shemp için bir deney hazırladım. Bu sefer içeri parlak bir akkor ampul koyup ışığı açtım. Doğrudan ampule yönelmelerini beklemiştim ama işe yaramadı, kımıldamadılar. Muhtemelen yeteri kadar parlak değildi. Çarşıdaki bir fotoğrafçı dükkanına gittim. San Francisco'da bir sürü fotoğraf meraklısı vardı ve ellerindeki en büyük, en parlak, en güçlü flaşı satın aldım. Ampulü flaşla değiştirdim ve deneyi tekrarladım. Mau ve Şemp yemi yuttu. Oturup derin nefesler almam gerekti. Aslında biraz kestirmeliydim. 36 saattir ayaktaydım. Ama bu çok heyecan vericiydi. Cep telefonumu çıkarıp Strat'ı aradım. İlk çalışın ortasında telefonu açtı. ''Doktor Grace'' dedi, ''bir şey mi buldunuz?'' ''Evet'' dedim. ''Astrofajın nasıl çoğaldığını çözdüm ve bunu gerçekleştirmeyi başardım.'' Bir saniyelik bir sessizlik. ''Astrofajı başarılı bir şekilde çoğalttınız mı?'' ''Evet.'' ''Zarar vermeden?'' diye sordu. ''Üç hücrem vardı, şimdi 4 taneler. Hepsi yaşıyor ve iyi durumda.'' Bir saniyelik bir sessizlik daha. Orada bekle. Telefonu kapattı. Hah dedim. Telefonu laboratuvar önlüğümün cebine geri koydum. Geliyor herhalde. Asker Steve laboratuvara dal. Doktor Grace. Ne? Evet. Lütfen beni takip edin. Tamam dedim. Astrofaj örneklerimi kaldırayım. Bunun için laboratuvar teknisyenleri yolda. Hemen benimle gelmeniz gerekiyor. Tamam. Takip eden 12 saat benzersizdi. Asker Steve beni bir lisenin futbol sahasına götürdü. Orada beni bekleyen bir Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri helikopteri vardı. Tek kelime konuşulmadan beni helikoptere bindirdiler ve havalandık. Aşağı bakmamaya çalıştım. Helikopter beni şehrin yaklaşık 100 kilometre kuzeyindeki Travis Hava Kuvvetleri üssüne götürdü. Deniz Piyadeleri Hava Kuvvetleri üslerine sık sık iniş yaparlar mıydı acaba? Orduyla çok haşır neşir olduğum söylenemezdi ama bu bana biraz tuhaf gelmişti. Ayrıca sırf trafikte birkaç saat geçirmeyeyim diye deniz piyadelerine göndermeleri de biraz aşırıya kaçmaktı bana göre ama neyse. Helikopterin indiği asfaltta yanı başında bir hava kuvvetleri mensubunun durduğu bir cip beni bekliyordu. Kendisini tanıttı, yemin ederim tanıttı ama ismini hatırlamıyorum. Hazırdaki bir jete götürdü, beni asfalt yol üzerinden... Hayır, bir yolcu jeti değil. Learjet gibi bir jet de değil. Bu bir savaş jetiydi. Ne tür olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi orduyla çok haşır neşir değildim. Rehberim beni bir merdivenden tırmandırıp pilotun arkasındaki koltuğa oturttu. Bana bir hap bir de karton bardakta su verdi. Bu ne için? Nedir bu? Temiz kokpitimizin bir yerini kusmuk yapmanızı engelleyecek. Tamam, hapı yuttum. Uyumanıza da yardımcı olacak. Ne? yanından ayrıldı ve yer mürettebatı merdiveni götürdü. Pilot benimle konuşmadı. 10 dakika sonra şimşek hızıyla havalandık. Ben hayatımda böyle hızlanma hissetmemiştim. Hap işe yaradı. Kesin kusardım çünkü. Nereye gidiyoruz diye sordum mikrofon aracılığıyla. Üzgünüm efendim, sizinle konuşma yetkim yok. Bu sıkıcı bir yolculuk olacak o zaman. Genelde öyle olur dedi. Tam ne ara sızdığımı bilmiyorum ama kalkışımızdan birkaç dakika sonraydı. 36 saatlik çılgın bilim adamlığının üzerine bir de o hapta artık ne varsa etrafımdaki abartılı jet motoru gürültüsü falan dinlemeden beni rüyalar diyarına göndermişti. Karanlıkta bir hoplamayla uyandım, inmiştik. Havai'ye hoş geldiniz efendim dedi pilot. Havai mi? Benim Havai'de ne işim var? Bu bilgi benimle paylaşılmadı. Jet bir yan piste falan döndü ve yer mürettebatı bir merdiven getirdi. Daha merdivenin yarısını inmemiştim ki birinin Dr. Grace, beni takip edin lütfen dediğini duydum. Amerikan donanması üniforması giyen bir adamdı bu. Beni nereye getirdiniz diye öğrenmek istedim. Pearl Harbor deniz üssü dedi subay, ama burada çok kalmayacaksınız, lütfen beni takip edin. Tamam, neden olmasın? Beni içinde başka bir Nemrut pilotun bulduğu başka bir jete bindirdiler. Tek farkı bu seferki jetin hava kuvvetlerine değil donanmaya ait olmasıydı. Uzun süre uçtuk. Kaç saat geçtiğini unuttum. Zaten saat tutmanın bir anlamı yoktu. Ne kadar uçacağımızı bilmiyordum. Nihayet size yemin ediyorum. Harbi bir uçak gemisine iniş yaptık. Sonra bir baktım uçuş güvertesinde mal mal dikiliyorum. Bana bir kulaklıkla bir mont verdiler ve beni bir helikopter pistine götürdüler. Orada beni bekleyen bir donanma helikopteri vardı. Bu yolculuk sona erecek mi? Yani bir gün diye sordum. Soruma cevap vermediler ve kemerlerimi taktılar. Helikopter vakit kaybetmeden havalandı. Bu sefer uçuş önceki kadar uzun sürmedi, bir saat falan. Bu ilginç olacak dedi pilot. Yol boyunca ağzından çıkan tek şey bu olmuştu. Alçaldık ve iniş takımları açıldı. Altımızda başka bir uçak gemisi vardı. Gözlerimi kısarak baktım. Değişik bir şeyler vardı farklı olan. Ha tamam, üzerinde kocaman bir Çin bayrağı dalgalanıyordu. Bu bir Çin uçak gemisi mi diye sordum. Evet efendim. Biz bir Birleşik Devletler donanma helikopteriyle o Çin uçak gemisine mi iniş yapacağız? Evet efendim. Anladım. 9. ayrımın sonu. Sayfa 105.